Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Türkiye, Cumhuriyet'in en büyük rejim krizlerinden birini yaşıyor. Bu daha önce tanıklık ettiğimiz krizlerden daha farklı. Çünkü daha önce parlamenter sistem içinde yaşanıyordu krizler. Bir erken seçimle, parlamentonun yenilenmesiyle bir şekilde nefes alınabiliyordu. Ya da bir koalisyon ortağı değiştirerek yola devam edebiliyordu sistem. Ya da darbe oluyordu. En açılmaz noktada işte 12 Eylül'de olduğu gibi, 71'de olduğu gibi. 15 Temmuz darbesi ve sonucunda bir ucube sisteme sahip olduk. Ama bu sistemin Türkiye'ye getirdiği nokta çok hızlı bir iflas. Belki bu yolsuzluklar nedeniyle derinleşen açmazı daha da büyüten bir etken oldu. Ekonominin akrabalara bırakılması işte ve o akrabanın damadın çok güçlü olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ötesinde bir güce sahip olmasıyla mesela işte Turizm Bakanlığı'nın Sabah grubunun CEO'su Serhat Albayrak'ın kontenjanından oraya gittiği, Sağlık Bakanlığı'nın Emine Erdoğan kontenjanı olduğu gibi konular konuşuluyor. Muhtemelen Milli Eğitim Bakanı bir tarikat grubunun temsilcisi olarak orada. Sağlık Bakanlığı'nın bağları biliniyor. Ama gelinen gerçek şunu gösteriyor ki Türkiye hukukun artık esamesinin okunmadığı, ekonomisinin iflas ettiği, ancak işte acil bir ekonomi yönetimi darbesiyle faizleri radikal bir şekilde %5 arttırarak, yani dünyada faizlerin eksiye gittiği, Yunanistan'ın eksi faizle neredeyse borçlandığı bir dönemde %15 faiz veriyor Türkiye. Gelip 3 ayda dünyanın hiçbir yerinde kazanamayacağı parayı kazanıp gidebilecek yabancılar, öyle bir avantajları var. Bu siyasi bir kriz değil artık. Rejimin, devletin krizi. Ayrıca çok parçalı, birbirine düşman, aynı dili konuşmayan bir toplum yapısı da var karşımızda. Arınç çıktı, bir takım şeyler geveledi Habertürk'te. Hem işte muhafazakar kesime, hem Kürtlere, hem liberallere hoş görünme çabası içindeydi. Erdoğan ne olduğu belirsiz bir hukuk reformundan bahsetti. Yeniden şahlanacağız hukuk ve ekonomi alanında diye. MHP lideri Bahçeli açıkça bir mafya liderine sahip çıkıp ana muhalefet partisi liderine hakaretler yağdırdı. Her şeyin yerlerde olduğu, süründüğü, ilkesiz, yönü belirsiz bir mafyatik devlet görüntüsü var karşımızda. Sen nasıl görüyorsun gidişatı, Ekran? Nedir Türkiye'nin içinde bulunduğu durum?
Vallahi yani zaten siz genel hatlarıyla çok iyi tarif ettiniz. Mafya devleti mi? Onu bile bilmiyoruz. Mafya devleti diyebilirsiniz bir yönden bakarsanız. Bir yönden bakarsanız kabile devleti de diyebilirsiniz. Bence kabile ve aşiretleşen bir devlet demek çok daha makul. Bunu şu anlamda söylüyorum. Aşiretler gelip egemen olduğu için söylemiyorum ama anladığımız kadarıyla, sezdiğimiz kadarıyla, çıkardığımız kadarıyla, gözlediğimiz kadarıyla diyeceğim. Çünkü bilgi akışı yok. Biz, yani Türkiye siyasetinde herhalde şu günkü kadar bilinmesi gereken, normal bir sistemde bilinmesi gerekenlerin bilinmez. Herhangi bir sistemde bilinmemesi gerekenlerin de aşikar oldukları bir dönem yaşanmamıştır. Ne demek istiyorum? Mesela mafya, işte 90'ların kontrgerillası, karanlık işlere bakmış asker, polis ne yapıyor, nerede buluşuyor, ne diyorlar, bunları biliyoruz. Ama bakanlar ne konuşuyor? Merkez Bankası ne yapıyor? Sayılar nedir? Yani en bilinmesi gereken şeyleri bilmiyoruz. Yani dolayısıyla bütün söylediklerimiz bir bilgi eksikliği noktasında geçiyor. Ama en azından ipuçları veyahut da ortaya çıkan deliller gösteriyor ki bir yanıyla aşiretleşiyor. Şu anlamda aşiretleşiyor. Ufak ufak zümreler oluşmuş durumda. Yani bir Erdoğan figürü var. Erdoğan'ın dörtlü bir ittifak yapısı vardı daha önce. Yani neydi bu dörtlü yapı? Birincisi nepotistik çevresi. Yani eş dost akraba çevresi. İkincisi endoktrinize sünni gruplar. İşte cemaatler, entelektüeller vesaire. Üçüncüsü sağ, merkez sağ oportunist, fırsatçı ekip. Yani bunlar zaten kayıptan. Üçüncüsü de bizim, yani AKP'li olmayıp ama AKP'yi çıkarları doğrultusunda eklentilenmiş gruplar. Bunları da en azından bir kısmını biliyoruz. O da nedir? MHP, Büyük Birlik Partisi. İsmi konulmamış bir de ortakları var. Vatan Partisi. Bir de Kemalist bürokrasinin Avrasyacı, eski Kemalist bürokrasinin Avrasyacı kesimi. Şimdi anladığımız kadarıyla iş bu kadar basit değil. Bu dört grup görüyoruz ama
bir de tabii nerede durduğunu tam bilmediğimiz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar var.
Hulusi Akar var. Ayrıca parti içinde olup bir parti, hangi partiden olduğunu bilmediklerimiz var. Süleyman Soylu gibi. Yani Süleyman Soylu'nun
onun MHP kontenjanı, Mehmet Ağar kontenjanı olduğunu biliyoruz.
Evet ama yani hani nerede duracağı, yani şu anda şunu söylemeye çalışıyorum. Bir, temel gruplar, yani büyük gruplar kalmadı. İlk başta şunu söyleyeyim, şunları biliyoruz. İlk başta en erken gidenler merkez sağ gruplar oldu. Yani bunlar hızlı bir şekilde bıraktılar. Yani çünkü ve zaten yani geleceğe ilişkin güzel, yani en iyi haber alacağımız da aslında bu gibi grupların nasıl hareket ettikleri.
Kentli şimdi, İslamcılar bıraktı.
Kentli İslamcılar bıraktı. Sonrasında en olmayacak yerden çatırdama geldi. Orası da neydi? Mesela çünkü bunlar bıraktıkça ne oluyordu? Nepotistik çevrenin rolü büyüyordu. Yani biz son bir yılda daha önce duymadığımız kadar ailenin rolünü duymaya başladık. Aile daha öne geçti. Yani Erdoğan gücü paylaşmak konusunda çok cimri. Biliyoruz artık bunu değil mi? Ama en cömertçe paylaştığı ekip nepotistik çevresi ve özellikle ailesi ve özellikle de albayraklar, damatların özellikle albayraklar kısmı. Şimdi öyle bir, yani şunlar artık gizli saklı değil. Albayrak bir tek ekonominin başında değildi. Bir yanıyla medyanın başındalar. Bir yanıyla efendim yargının bir kısmını kontrol etti. Özellikle İstanbul'da çok güçlü oldukları dolanıyor. Emniyet içerisinde çok güçlü oldukları söyleniyor. Ayrıca yurt dışı ilişkileri ve özellikle Trump'ın damadıyla olan bağlantılar üzerinden bir de dışarı. Şimdi belli grupların terk etmesiyle ortaya çıkan, yani daha fazla yük binen nepotistik çevre orta yerinden çatladı. Kaldı ki çatladığı yer Erdoğan'ın en fazla güç paylaştığı kişi nepotistik bloğu terk etti. Düşünebiliyor musunuz? Yani ekonominin başındaki işte efendime söyleyeyim, hatta parti içerisinde çok etkili başbakanı tasfiye etmiş. Yani bir partinin başbakan olmuş kişisini tasfiye etmeyi, görevinden ayrılmasına ve tasfiyesine yol almış, neden olmuş kişi. Çünkü Pelikan grubuyla dediğiniz zaman tabii bahsettiğiniz bir anlamı bu. O da gidiyor. Şimdi bunun arkasında olan şeye baktığınız zaman şimdi orada bir büyük bir güç boşluğu oluşuyor. Şimdi daha önce de konuşmuştuk bunu. Bu dörtlü grupta en ilginç aslında ki grup dördüncü grup. Yani AKP'li olmayıp AKP'ye taktiksel grup çıkarları için ilintilenen, o ortaklığa giren çevre ve partiler. Şimdi bu en dinamik grup, çünkü bu ilginç bir grup. Erdoğan güçten düşse güçleniyor. Erdoğan güçlense güçleniyor. Ne anlamda? Erdoğan güçleniyorsa bu ne demektir? Zaten bürokratik bir boşluk vardı ve Erdoğan'ın güçlenmesiyle ortaya çıkan her olanağa ortak var. Bunu biliyoruz. İkincisi, güçten düştükçe Erdoğan'ın bu gruplara bağımlılığı artıyor. Ve şimdi zaten peş peşe gelen çatırdamalar görüyoruz. Nepotistik çevre çatırdıyor. Hemen arkasından MHP'den ses geliyor. Şimdi bence bu, tabii bunlar hiçbiri birbirinden alakasız değil. Yani Erdoğan'ın güçsüzlüğü oranında bu grupların hem talepleri artıyor Ve anladığım kadarıyla hem Erdoğan cephesi hem MHP cephesi artık farklı senaryolar üzerinde kafa yormaya başlıyorlar. Şimdi bu şu anlama geliyor mu? MHP iktidara mı, doğrudan iktidara mı hamle yapıyor? Söylemesi zor. Ama onun da yolunu en azından şunu söyleyebiliriz ki kamuoyunda artık açıktan burada bir patron var. Ya da burada hani esas patron veya da bu sistemin sigortası benim mesajını veriyor açıktan. Yani en son Çakıcı olayına baktığın zaman Çakıcı ile ilgili tek tavır alabilen Twitter oldu. Şeyi kaldırdı biliyorsunuz. Onun dışında dün Bülent Çanakkale Milletvekili
Grup Başkan
evet Grup Başkan Vekili soyadını şimdi bir anda gitti aklımdan. Açıklama yaptı, soruşturmaya açıldı diye. Hangi savcılık? Nerede açmış? Ne var? Hiçbir şey yok ortalıkta. Şimdi toparlarsam bu zaten yani ben
o da duyum dedi yani açıldı diye bir resmi açıklama değil o. Duyum gibi söyledi onu.
Ya anladım da grup başkan vekili, AKP milletvekili yani bu duyum yani şu anda her yani haberler yapılıyor. Şu anda biz soruşturma olduğunu varsayıyoruz. Ama soruşturmaya ilişkin
unutulmasını bekliyorlar bir ay iki ay sonra genelde AKP taktiği.
Ama unutulması sanırım çok olanak dahili değil şu noktada. Yani
Türkiye'de adamı yumrukladılar cenaze töreninde. O bile unutuldu. Yani Türkiye'de
o anlamda unutulması mümkün değil. Tabii ki mümkün canım. Neler unutuluyor? O anlamda değil mi? Sadece bu kavga burada bitmeyeceği için unutulmayacak anlamda söylüyorum. Yani hani üzerine kül dökülebilecek bir şey, kapatılabilecek bir şey olsa evet unutulur. Ama anlaşıldığı kadarıyla bu gerilim yani en nihayetinde artık biz hani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nı parçalamaya çalıştık girişimlerindeyken bir baktık Cumhur İttifakı fiilen paramparça oldu. Şu anda artık büyük bir belirsizlik.
Yani bu şey gibi yani mutsuz bir evlilik var, karı koca birbirine küfrediyor ama ortada bir çocuk var. Çocuğun hatrına resmen boşanmıyorlar şu anda.
Vallahi aslında bir yandan bakarsanız belki de ayrıldılar, yasal işlemleri yapmıyorlar. Yani mahkemeye yani atabiliyor muyum? Yasal işlemler yapılmıyor. Bunları
çünkü
bilmiyorum.
Bu ortamda Erdoğan'ın eski kadrosuna dönüp kendini kurtarmaya çalıştığını görüyoruz ilginç bir şekilde. İşte Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ı getiriyor. Hazine Bakanlığı'na ben de adını unuttum. Yine eski bir AKP'liyi getiriyor. Bülent Arınç konuşuyor. Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesi. Cemil Çiçek bir gazeteciyi kendisi arayıp Ahmet Taş getirene önemli bir mesaj veriyor. Tövbeyle ilgili. Yani biraz böyle sanki o eski kuruculara, abilere daha böyle akçeli işlerden uzak kalmış kişilere mi dönmeye çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor bu ortamda?
Vallahi üç tane yani dedim ya buraya geleceğimiz ben öngörüyordum. Yani bunu bir kere daha önce konuşmuştuk beraber. Daha önce Yavuz Bey'le konuşmuştuk. Ben bunu Eylül ayından beri öngörüyordum bu çatırdamayı. Ne anlam? Niye öngörüyordum? Onu söyleyeyim. Üç şeyden dolayı öngörüyordum. Krizlerden şu gelişmeden bu gelişmeden değil. Türkiye'de ilginç bir şekilde yani Türkiye krizle yaşayan bir ülke. Yani krizi krizle çözüp krizle atlatıp böyle günü kurtaran bir rejimdi. Şimdi ilginç bir şey olmaya başlamıştı çok yakın zamanda. Kriz aralıkları sıklaşıyor ve krizler bu bir. İkincisi krizlerin şiddeti büyüyor ve dolayısıyla manevralar sertleşiyor. Üçüncüsü de repertuar genişliyor. Yani artık krizler o kadar farklı alanlarda oluyor ki ya bir yandan Anayasa Mahkemesi tanınmıyor. Efendim bir yandan savaş içerisinde bir hani çok geniş bir repertuar da hızla gelişiyor. Şimdi açıkçası sanırım tabii bilemediğimiz şeyler çok. Yani iktidar içerisinde neler olduğunu çok bilemiyoruz. Ancak hani zaten dolan bir bardak Amerikan seçimleriyle tümden taştı. Ve yepyeni bir tabloyla karşılaştı hükümet. Ve çözüm olarak, yani yine aslında metot olarak değişmiyor. Çok sert bir hamle yapmak. Yani mesela hani baktığınız zaman, hani dedim ya size, krizler hem şiddetleniyor hem de daha sert hamleler yapıyorlar. Belki de durumun ne kadar vahim olduğunu anlamak için içeriye, yine dediğim gibi data yok, şuna bakabiliriz. Ne sertlikle bir manevra yapıyorlar. Şu anda tam otobanda U dönüşü yapıyor AKP. Yani tam benzetmesi o. Otobanda gidiyor, beraberinde hani ortaklığını vesairesini düşünür, otobanda U dönüşü yapıyor. Otobanı hani karşı tarafa geçmiyor. Şu anda buna, şimdi evet eskileri getiriyor ama şimdi İngilizce çok güzel bir kelime var. Crumbling diye, crumbling. Crumbling bir yıkılma biçimi, bir çökme biçimi. Ama mesela
güm diye çökmüyor.
Evet, collapse değil. Fall değil. Bu şöyle bir şey. Parçalanarak düşmek. Şu anda olan şey, rejimin karşı karşıya olduğu şey, en azından AKP parçasının olduğu şey, parçalanıp düşüyor. Şimdi siz Cemil Çiçek dediniz. Cemil Çiçek çok ilginç bir şey. Şimdi hepsi de aslında dönüp dolaşıp reform meselesi, Kürt meselesi. Çünkü peş peşe birden fazla açıklama oldu. Siz Arınç'ın açıklamasını söylediniz. Cemil Çiçek'in açıklaması var. Mehmet İhsan Arslan'ın çok...
Evet, ilginç. O çok açık.
Çok fantastik bir açıklaması var. Şimdi baktığımız zaman...
Yani görüyorum. Hiç konuşmayan biridir bir de. Yani çok az konuşur. Derdi arkasında kalmayı tercih eden bir isimdir. Ve şimdi, etkili bir isimdir de. Yani sıradan kesinlikle. Bir isim değildir.
Kesinlikle. Yani partinin kurucusu içerisinde sanırım oğlu halen milletvekili olsa gerek değil mi?
Evet.
Evet. Oğlu halen milletvekili. Kendisi 10 yıl milletvekilliği yaptı. Hem Kürt siyasi, yani hem Kürt siyasetinin içerisinde çok etkili işler yapmış, çok önemli konumlar almış, hem de İslami camia içerisinde çok köklü olmakla beraber Kürt meselesinin İslami camiadaki tartışmalarını merkezine yer almış birisi.
Yani şimdi, entelektüel ayağı da var.
Kesinlikle.
Yani şey bir değil, sıradan bir Kürt iş adamı değil kendisi.
Kesinlikle. Zaten açıklamalara baktığın zaman onu görüyorsunuz, o derinliği görüyorsunuz. Benim burada vurgulamaya çalıştığım, içeriye girmeden önce, crumbling dedim ya, ilk başta şunu, şimdi bir manevra, evet, otobanda ters dönüşü yaptık ama şimdi şöyle bir şey, ne yapacağını bilen bir partinin böyle işte reform konusunda açıklama yapıyorsa, üç tane açıklamayı koyduğunuz zaman yan yana birbirine benzemesi lazım değil mi?
Ya da elinde bir paket olması lazım. Yani
bir şey olması lazım.
Siz şimdi çıkıp birdenbire şöyle bir şey yapacağız deyince ne yapacağına ilişkin 10 tane ilke sayman lazım. Yani hiçbir şey yok. Bir şey hukuk reformu yapacağız. Hiçbir şey demiyor.
Şimdi ilk başta, şimdi biz dediğim gibi bilgi alamıyoruz. İşte böyle sızıntılardan bir sonuç çıkartabiliyoruz. Yani bayağı böyle bir ne bileyim, hani bir arkeolog gibi çalışıyoruz bir yanıyla. Hani ufacık bir parçadan bir, yani ne bileyim, bir küp bulup oradan ne yediklerini, nasıl bir toplum olduklarını çıkartmaya çalışmak gibi bir nevi öyle. Ama şununla başlayalım mı? Cemil Çiçek diyor ki, ya ne reformu, bizden reform falan beklemeyin diyor. Biz diyor tevbeyi nasuh etmeliyiz. Yani bu ne demek? Bu herhangi bir tövbe değil anladığım kadarıyla. Ben çok İslam bilgisi olan, din bilgisi olan birisi değilim. Baktım, araştırdım. Bu tümden yoldan çıkarsınız ve ondan sonra yapacağınız samimi, halisane ve içten bir tövbedir. Hak Allah'a dönmek için.
Yani şeytana bizim yapmamız uyduk, gereken, geri dönelim diyor.
İlk başta diyor bizim hak yoluna dönmemiz, Allah'a dönmemiz lazım. Ne reformu diyor. Şimdi Arınç çıkıyor. Diyor ki reformlar, yani ona göre bakarsanız neredeyse reform paketi hazır. Recep Bey'in bu konudaki tavrı çok net vesaire vesaire. O bildiğimiz...
Bir de KHK'lıları dışarıda bırakıyor özellikle. Neden?
Tabii. Ona girmiyor. Çünkü o girdiği zaman muhtemelen kendisiyle, yani tabii biliyor muyum, yani hani çünkü kendisinin de 15 Temmuz sonrası çok zorlu dönemler, yani çok kendisi de mercek altına gelmiş isimlerden birisi. Muhtemelen oraya çok o yüzden de dokunmuyor olabilir. Şimdi Mehmet İhsan Arslan'a baktığınız zamansa bayağı ölünün arkasından konuşur gibi konuşuyor. Yani bu iş bitti. Yani şunu söylüyor ki bize kim güvenir bundan sonra? Bu kadar işten sonra kimse size güvenmez diyor. Ve yaptıklarıyla, yani 15 Temmuz'un nasıl bir zehirlenme olduğu, Kürt meselesinde nasıl sarpa sarıldığı ve tavır geliştiremedi. Yani meseleyi böyle bir iki yanlışa indirgemiyor. Sistematik bir yanlışlar bütünü olarak
orada
5-6 yıllık.
En çarpıcı yeri Arınç'ın Kürtler olmadan iki karşılıklı bloğunda bir çoğunluk sağlayamayacağını kibarca ifade etmesiydi aslında İstanbul seçimi üzerinden. Sen onu farklı yorumluyorsun galiba.
Şimdi bir defa ilk başta şöyle söyleyeyim. Şimdi Kürt meselesini istiyorsanız ayrı ele alalım. Ama bence Bülent Arınç maalesef bunu yapmak gibi bir huyu da var. Yani açıkçası Bülent Arınç eski ekipten kendisine güven konusunda özellikle muhalefete çok güven vermeyen bir isim. Özellikle Gezi sonrasındaki durumu hatırlayacak mısınız? Gezi sonrası yaptığı açıklamaları hatırlayacak mısınız? Sonra efendime söyleyeyim bir özgür ağırlık sistemi de etti hatta Erdoğan'a peş peşe gelen şeylerden sonra. Yani biraz Arınç'ı geriye gelmesi, geri getirilmesi, Arınç Erdoğan'ın doğrudan söylemeye yani yüzünün ağırlanacağı...
Onun için o seçildi belki. Sözünün ağırlığı yok da diyebilir dönüp Bahçeli'ye.
Evet. Onu diyebilecek. Bir de yüzünün ağırlanıp da söyleyemediği şeyleri söyleyebilecek bir ağız buluyor. Açık söyleyeceğim. Mesela Biden meselesinde. Hani şimdi çocuk mu kandırıyorsunuz? Yani bu hükümet A'sından Z'sine, basınından, bakanlarından, Dışişleri Bakanı'ndan Putin'i bekleyip kutlama gönderen, şimdi o Biden mesajlarını gördüğü zaman hani bir yandan da şöyle bir şey var aslında. Türkiye'deki siyaset, Türkiye ekonomisi gibi. Mesele ne dedikleri değil artık. Risk çok yüksek. Yani şu, kimse güvenmiyor. Mesele ne dediğimiz değil artık, güvenmiyoruz.
Biden herkesle görüştü, Erdoğan'la görüşmedi hala. Şili başbakanıyla vesaireyle bir sürü insanla görüştü her gün. Pek çok yabancı devlet başkanı ya da başbakanla konuşuyor. Türkiye yok hala aralarında.
Ya tabii ama yani ben yine de hani mesele zaten Biden'ın bu tabii Amerika şimdi bambaşka bir başlık olacak ama Biden'ın özellikle bir şey yapmasına gerek yok zaten. Türkiye işlerin çok kötü gitmesi için Biden'ın kağıt üzerinde yapanlara dokunmaması ve onların yani due prosesi işletmesi yani gereğini yapması yetiyor zaten. Bu Türkiye için vahim bir durum. Vallahi. Şimdi şeye geri dönersek
Arınç'a
geri dönersek için... Arınç çok tehlikeli bir şey yapıyor. Yani bu yandan tabii ki Arınç üzerinden bence biraz piyasada yoklanıyor. Ama bakın şimdi sizin ortağınız MHP, sizin ortağınız Vatan Partisi, sizin ortağınız BBP, sizin ortağınız karanlık figürler, 90'ların karanlık figürler. Bugün halen siz onlarla ittifak halindesiniz. Ve bu kavganın orta yerine Kürtleri atıyorsunuz. Kürtlerin bunlardan bir haberi, o Kürt hareketinin bundan bir haberi olduğu, böyle bir görüşme olduğu, böyle bir şey de yok henüz. Ve siz yani bu gibi bu kadar Kürt karşıtlığıyla tanınan, Türkiye'deki en Kürt karşıtı kesim sizin ortağınız ve siz onunla ayrışmanızın orta yerine Kürtleri atmanız demek Kürtleri hedef göstermeniz. Çünkü Kürtlerin siyasi temsilcileriyle yürüttüğünüz, en azından açıktan yürüttüğünüz, kapı arkasından yürüttüğünüz şeyleri tabii biz bilemeyiz. Eğer varsa bile hiçbir gelişme olmadığı belli. Ayrıca Mehmet İhsan Arslan'ın söylediği ve hatta Cemil Çiçek'in söylediğine söylersek size kim güvenir? Kürtler nasıl güvensin size? Çünkü Kürtler açısından şöyle bir şey var. Şimdi Kürtler için tabii ki barış ekmek su gibi ama Kürtler bir şey daha öğrendiler. Şimdi biz ekmek su diye başlıyoruz. Bir girişimde bulunuyoruz. Hadi en kötüsüyle bile görüşelim. Hadi ne olsun artık yeter. 40 yıl geçti. Bir barış, bir huzur görelim diye. Ama Kürtler çok acı bir ders aldılar. Şöyle bir ders aldılar. Gördüler ki siz bir sürece başlatıyorsanız, bir görüşme sürecine başlatıyorsanız o süreç eğer başarısızlığa uğradığı zaman siz başladığınız yerde olmuyorsunuz. Çok daha geri, çok daha vahim bir durum. Yani dolayısıyla size bir maliyeti var bu sürece girmenin. Yani ya deneyelim, barış için her şey yapalım değil mesele. Mesele o olmadığı zaman eski durumunuzdan da daha vahim duruma düşmeniz.
Şeyi de okuyabilir miyiz Arınç'ı? Yani MHP ile bir kopuşa doğru gidiyorsa bu iş yeni dünya düzeninde. Yani Bahçeli ve MHP'nin ve onların aslında herkesin bildiği Bahçeli ve MHP'nin kendi bir gücü yok. Bir devlet içinde bir şeyin yüzü bunlar. Ona göre hareket ediyor. Yani bu Erdoğan-Biden düzenine göre hazırlanırken MHP ile o yönde adım atması mümkün değil. Yani hiçbir adım atamaz. Hareket alanı yok. Nefes alamıyor orada. Yani Biden'a favori yapmak, işte Demirtaş'ı bırakmaya çalışsa Sabah gazetesinde Kavala'nın çıkması gündeme geldiği gün abuk subuk birinci sayfada kocaman bir haber yayınlandı. Yani orada da başka dengeler var. Orada Kürtlere dönüş yapmak için kendi tabanını mı ikna etmeye çalışıyor? İşte Kürtler olmadan çoğunluk olamayız, iktidar olamayız. İşte onların içinde Müslümanlar da var, herkes var. HDP'nin içinde gibi bir söylemi de vardı sanki.
Valla ben burada bir mantıklı hesap değil, çaresizlik görüyorum. Çünkü bu kendi varsayımları. Yani şimdi siz bugün Kürtlere nasıl oy verdireceksiniz AKP? Yani siz sanıyor musunuz ki Kürtler birisi oy ver dedi diye gidip birine oy verecekler? Bakın Öcalan'dan mektup getirildi. Son seferdi. Hatırlayacaksınız. Evet. 31 Mart seçimlerine
kadar 23. O mektubun nasıl yazdırıldığını falan biliyor tabii ki.
Şunu söyleyeyim tekrar. Yani ben Kürtlerin hani şu anda hani herkes risk alıyor. Kürt hareketi eğer yani şöyle ilk başta şununla başlayayım. Şu anda AKP'nin özellikle şey demeyeyim MHP çok sakin. Çok yine bildiğimiz sakin adımlarla gidiyor dikkat ederseniz. Çok sakin.
Güçlendi çok devlet için.
Çok sakin. Özgüvenli. İkinci bir şey kanadı yok. Grubu yok. Fraksiyonu yok. Efendime söyleyeyim bloku yok.
Oy bir derdi bütün, yok çok.
Bir bütün aykırı sesi yok. Anlatabiliyor muyum? Üç kişi açıklama yapıp üç farklı şey söylemiyor. Şimdi bir tarafta bu var. Öbür taraftaysa panik haline. Şimdi son üç aya bakalım. Son üç ayda ne vardı efendim? Kimlerle ittifak yapmaya çalıştı Erdoğan? İyi Parti. Uzun süre İyi Parti ile uğraştı. Bu İyi Parti olmadı. Şimdi ondan sonra ilk başta Hulusi Akar'ın ağzından bir işte bir Varız süreci bir laflar geçti. İşte şu bozdu, bu bozdu. Aslında kötü bir şey de değildi falan filan gibi. İşte ondan sonra işte bu sonraki gelen açıklamalar. Sonra efendime söyleyeyim daha büyük bir ittifak lafları da dolanıyor. Türkiye ittifakı lafları dolanıyor. Yani velhasıl Kenan durum neye benziyor biliyor musunuz? Yüzme bilmeyen, derin suda boğulma durumunda olan birisi elini yukarı uzatıyor. İmdat istiyor sürekli. Beni çıkarsın birisi diye.
Evet. Yani muhalefete mesaj veriyor.
Yani birisi beni çıkarsın. Yani birisi beni MHP'nin elinden, yani şu durumdan, yani MHP'nin elinden değil bir tek. Bu bütün içinde, yani neresini tutsanız, orası elinizde kalan durumdan birisi beni lütfen Allah rızası için çıkarır mı? Yani bu durumda var. Ve şimdi risk şu. Bu kişi panik içerisinde yüzme bilmiyor. Derin suda. Ve şunun da garantisi var neredeyse. O eli kim uzatırsa ona
onu aşağı çekecek.
Yani bu kuvvetle muhtemel bir şey ve dolayısıyla şimdi korkutarak da ittifak yapamıyorsunuz. Çünkü bugüne kadar yani bu bir korku rejimiydi. Şimdi öyle de bir durum var. Korkutarak her şeyi yapıyorsunuz ama işte
şey peki Erdoğan AKP'den çok Erdoğan gibi yardımıyla arıyor görüldüğü kadarıyla ve özellikle karşısında önümüzdeki 4 yıl tek vücut olacağı anlaşılan Atlantik İttifakı'na karşı, Amerika Avrupa Birliği İttifakı'na karşı bugüne kadar o bölünmüşlüğü Trump'la birlikte çok iyi kullandı ama görünen o ki özellikle bu dönemde Fransa Amerika ile çok yakın ilişkiler kurmaya yatkın ve Türkiye'nin karşısında en sert güç olarak Avrupa'da öne çıkıyor. Bunun bir endişesi yaşanıyor şeyde Türkiye'de. Ekonomisi çökük, hukuku çökük, toplumsal yapısı çok parçalanmış vaziyette, yoksulluk, hastalık. Yani Türkiye şu anda dünya ülkeleri içinde korona aşısı yapamayacak durumda olan nadir ülkelerden biri. Ala ala 1 milyon aşağı alabilmiş fiyatı 30 euro diye. Hadi indirsin. BioNTech Türkiye'li diye ona 20-25 dolar. O parası bile olmadı anlaşılıyor Türkiye'nin. 1 milyon aşı nedir ki yani? Ki sadece AK Partilileri, doktorları aşılayabilecekler. Bu çöküşü durduramayacağı anlaşılıyor. Yani nedir Türkiye'nin çıkış yolu? Büyük bir çöküş mü yoksa ortak akıl Türkiye'de hakim kılınır bir ortak çözüme gidebilir mi? Yani Türkiye'nin geçmişi. Yani bu İttihat Terakki'nin sonuna benziyor. Gidişat onu gösteriyor.
Valla ben hatırlarsınız yani zaten belki konuşmalarımızda da yani İttihat Terakki'ye benzetiyordum. İttihat Terakki'ye benzetmemin sebebi ideolojik değildi. Şu, onun gibi kurucu olmayıp bir ara dönem, parantez dediler ya, Esas parantez bu 20 yıl parantez olarak hatırlanacak. Yani belki de bir iyiye de dönüş olabilir. Yani siz madem tarihe götürdünüz, aslında benim esas da işim o. Yani aslında Türkiye'de bir döngü var. Yani Türkiye'de daha önceye de götürebiliriz ama hadi diyelim 1876'dan başlatalım. O günden bugüne şöyle bir şey var. Ademi merkeziyetçilik, gücün paylaşılması önerisiyle, bu vaatle gelip ondan sonra despotlaşan liderler. Yani bunun biri diğerini takip etmiş. Yani Abdülhamit'le başlayın. İttihatçıların geldikleri dönem 1908-9 dönemi. Türkiye tarihinin, Osmanlı tarihinin en özgür dönemidir. Arkasından soykırım geldi. Arkasından büyük felaket geldi. Savaş ve yıkım geldi. Kemalistlere bakın. Yani Kemalistler işte birinci meclis, işte bir liberalleşme, işte efendime söyleyeyim liberal.
Türk erkeğini gördük.
Sorununu gördük. Menderes hakeza. Özal biraz daha kalsaydı çok durum farklı olacağını sanmıyorum. Yani onun özgür durumu var. Ondan sonra da Erdoğan. Yani şimdi velhasılı kelam. Biz şimdi bir yere geldik. Şimdi bu rejimle ilgili kısmını toparlayıp sonra buraya bağlayacağım. Rejimle ilgili kısmı da şu. Şimdi kimi gözlemciler ve analizciler halen AKP'nin ve Erdoğan'ın pragmatizmine ve manevra yapma gücüne güveniyorlar. Ben burada manevra yapabileceğine ilişkin ipuçları veren, sinyaller veren bir lider görmüyorum. Benim gördüğüm lider ne yapacağını bilemiyor. Can havliyle her ihtimali deniyor.
Şunu şimdi göz önünde bulundurmak lazım. Yani Erdoğan herhangi bir lider değil, Kılıçdaroğlu değil. Yani arkasında çok büyük yolsuzluk iddiaları, dosyaları bulunan, kendisi ve ailesinin geleceği için endişelere çok zirvede olan bir siyasi lider. Yani dünyada Rusya'ya mı gidecek, yani başına bir şey gelince gidebileceği bir
vallahi,
yer mi?
Valla orasını da bilmiyorum herhalde.
Yani o yani, bizim geceleri şu, uyuyamıyordur o yani.
Şu yani bir defa normal, yani şu an yumuşak bir geçiş mümkün değil. Yani bu çok net. Bunun da kapısını, yani bir de öyle bir durum var ki bütün kapıları siz kendiniz kapatıyorsunuz. Ondan sonra lütfen kapıları açar mısınız diye. Ondan sonra kıyameti kopartıyorsunuz. Böyle bir şey yok tabii ki. Yani şimdi hukuk reformu yapacağım diyorsunuz. Tamam, çok güzel yap. Peki bundan daha üzerinden ay geçmedi. Anayasa Mahkemesi'nin kararını bir alt mahkeme tanımadı. Anayasa Mahkemesi. Ve Erdoğan bunu onayladı. Şimdi anlatabiliyor muyum?
Yani Barış dün Barış kardeşlik mesajları verdi. Sabah Diyarbakır'da büyük operasyon yaptı.
O da tabii şimdi şöyle
daha da vahimi, yani her önüne gelen kamu görevlisi Arınç'a hakaret tamiz tweetler attı.
Kesinlikle. AKP içinden bunların birçoğu. Yani eğer Berat Albayrak'a dönüp de ona referansla, onun mektubuna referansla söylersek, gerçekten çok doğru söylediği bir şey, at iziyle it izinin birbirine karıştığı da bir durum söz konusu. Yani birincisi, yani 31 Mart sonrasında MHP'nin konumu değişti, ittifakta konumu şu anlamda değişti. MHP AKP içerisinde kendine ittifaklar geliştirdi. AKP içerisinde partiyi bypass edip, parti disiplinini bypass edip, yani AKP'nin parti disiplinini bypass edip MHP ile tavır alan unsurlar oluşmaya başladı. Yani ve dolayısıyla şimdi AKP bir yandan MHP'den ayrılma sinyalleri veriyor ama MHP bir bütün parti. Siz ne yapacağı konusunda kafası karışık. Eski kadrolarla mı gitsem, yeni kadrom yok, oraya dönsem kurtuluş yok, Kürt'e gitsem kurtuluş yok. Kafanız karışık bir durumdasınız. Şimdi 150 yıl hikayesine dönersem, evet, ben şunu söyleyeyim. Benim gördüğüm Türkiye'de 31 Mart sonrasında bir post Erdoğan dönemi yaşanıyor. Post Erdoğan dönemden kastım şuydu. Erdoğan'ın liderliğinin bitmesi değil. Erdoğan'ın kendi parti içerisinde ve blok içerisinde ayrık sesleri susturabilme marifetinin son bulmasıydı. Yani Erdoğan artık bağırdığı zaman, o yüksek gür sesiyle bağırdığı zaman herkesi yerine oturtur. Bir lider olmaktan uzaklaşmıştı. Sonra çok bir şok tedavi gördü ülke. Savaş sistemine dönüştü. Yani biz peş peşe savaşlar gördük. Yani savaşlar görmeseydik muhtemelen şu gördüğümüz kopuşun değişik bir biçimi o zaman zaten gerçekleşmeye başlamıştı ve gerçekleşiyordu 23 Haziran seçimlerinden sonra. Gelinen noktada artık şu çok açık. Erdoğan manevra yapmakta çok zorlanıyor. Türkiye ekonomisi gibi kredisi bitmiş. Yani çok cazip, çok reddedilemez tekliflerde bile bulunsanız riskiniz o kadar yüksek ki kimse siz cüzdanlı gibi yaklaşmıyor size. Yani çünkü hani siz ortak olup ortağını
evet, bugün internet azizliğini gösterdi. Yağıştan herhalde olsa gerek. Bayağı sıkıntım var. Cepten bağlandım şimdi. Öyle devam ediyoruz. Hem ekrandan hem sizlerden özür dilerim.
Estağfurullah. Evet. Ama tabii bir de yani siz bir Türkiye değilsiniz sonuç itibariyle. Karadeniz'desiniz. Evet. Yani olacak o kadar.
5G'nin cezası.
Yani bir Türkiye değilsiniz yani, onu unutmayın hiçbir zaman. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim o zaman.
Tabii.
Yani çünkü, evet. Yani sizin hemen bu kopmadan önce bir şey söylediniz. Yani örnekler verdiniz. Türkiye'de işte COVID, efendim ekonomi, iç siyaset, dış siyaset ve nasıl kelam, ben size sorayım. Yani siz gazetecilik yaptınız. Çok daha uzun süre Türkiye siyasetiyle ilgilendiniz. Acaba siz bir hem bir sizin kendi hayatınız boyunca hem de okuduğunuz tarihte falan her şeyin aynı anda bu kadar kötü gittiği bir rejim, bir hükümet hatırlıyor musunuz? Bence yok. Yani bir şey kötü giderken bir şey de iyi gidiyordur. Yani şu anda Türkiye her şeyiyle kötüye gidiyor. Ve bence Berat Albayrak'ın mektubu bu rejimin çöküş sürecine girdiğinin ifadesidir. Bu çöküş sürecine girmenin en doğrudan biz emaresini Cumhur İttifakı'nın çatırdama sesleriyle zaten görüyoruz. Kafa karışıklığıyla görüyoruz. Bu bir süreç ve bu süreçte bence yön tek, yol çok. Erdoğan birçok yol deneyebilir ama ben buradan geri dönüş olduğunu düşünmüyorum. Nihai çöküşü yine sizin daha önce söylediğiniz gibi bu normal bir hükümet olmadığı gibi normal bir sonda, yani her şey sonlu hayatta. Bunda bir sonu var ama bunun sonunu ne olacağını bilemiyoruz ama bir demokratik yollarla seçilmiş bir hükümetin sonu nasıl oluyorsa bu rejimin sonu öyle olmayacak. Onu biliyoruz. Şunu da eklemek gerekiyor. Yollardan birisi MHP'nin artan daha işte Cumhur İttifakı'nda AKP'nin alanına daha fazla girmesine müsaade etmek. Aslında bu da şu demek, de facto eski Cumhurbaşkanlığı sistemine dönüş demek bu. Yani sembolik bir Cumhurbaşkanı olarak orada kalabilir ama her geçen gün çok daha fazla MHP ve o dördüncü bloktaki AKP dışı aktörlere mahrum kalacaktır. Ama o da bence o yönü değiştirmeyecektir. Ben bu işte reform çabalarını falan da görmek lazım ama buradan pek bir şey başarabileceklerini, bu manevraları yapabileceklerini sanmıyorum. Bir de son olarak şununla bitirmek isterim. Muhalefet açısından, evet şu anda yani Türkiye'de her şey ürkütücü. Şu andaki görünen noktadan baktığımız zaman, elimizdeki verilere baktığımız zaman ürkütücü gözüküyor. Endişe, bu nasıl gidecek? İşte efendim silahlı güçleri, Sadat'ı, sokak bekçisi, efendim mafyası, yani çok ürkütücü tabii ki. Ama ben her şeye rağmen seküler, özgürlükçü, çoğulcu kesimler için büyük bir tarihi bir moment olduğunu da düşünüyorum bunu. Çünkü Türkiye'de o dediğiniz demin konuştuğumuz 150 yıllık sarmal var ya, belki onu ilk kez yıkabileceğimiz bir noktaya gelmiş durumdayız. Bence Türkiye'de çok değişik, siyasetin çok değişik yerinde olan kişiler, gücün sınırlanmasının niçin yaşamsal olduğunu çok bu acı bu örnekle gördüler. Niçin belki efendime söyleyeyim ademi merkeziyetin, yerel yönetimlerin, özerkliğin, belki de federal yapıların Türkiye için yaşamsal olduğunu, en azından mesela Amerika'nın son 2020 seçiminde Trump'ın elinden, Trump sultasından nasıl kurtulabildiğini, bizim niye kurtulamadığımızın açıklaması olarak görüp anladıkları bir an olabileceğini ummak istiyorum bir yandan. Yani şunu söylüyorum. AKP çok korkunç şeyler yaptı. AKP, onun dışında rejim, AKP, MHP bloku, Cumhur İttifakı ve etrafındaki diyelim ki daha geniş anlamda iktidar bloku çok korkunç şeyler yaptı. Ama bir yandan da niyetleri olmaması rağmen bir fırsat bırakıyorlar. Çünkü o ceberrük devleti, niyetleri o değildi. Başka şeyler için yaptılar ama o ceberrük devleti hiçbir radikal grubun, hiçbir radikal düşüncenin yapamadığı kadar enkaz haline getirdiler. Ve bu da yeni bir ülke, yeni bir Türkiye kurmak için bence bir yanıyla da eğer değerlendirebilecek bir aktör çıkarsa bir ihtimaldir. Son sözümde şu olacak, yani bu anlattığım aslında şuna delalet, yani şunu demek istiyorum. Evet, Erdoğan çıraklıkla başladı, sonra kalfayla gitti. Çırak, kalfa,
usta
enkaz olarak gidiyor. Yani enkaz, şu andaki Türkiye'nin durumu enkaz. Enkaz. Ve iktidar blokunun durumu da, ailenin durumu da tamamen enkaz. Bu çok önemli.
Peki, ağzına sağlık. Kusura bakma tekrar.
Estağfurullah. Dediğim gibi bir Türkiye değiliz. Yani biz yani.
Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi geceler sana.
İyi geceler. Size de iyi akşamlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.